Ayrım 10. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 149. 4. Bölüm. Enerji. Bayram günü bir cinayet. BİDAŞ'ın İstanbul Gazi Osman Paşa İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Baş Mühendisliği'nde 10 Eylül 2010 günü bayram rehaveti hakimdi. O gün Ramazan Bayramı'nın ikinci günüydü. İşçiler mesainin bitmesini ve ailelerine kavuşmayı dört gözle bekliyordu. İşlerinde en heyecanlısı 31 yaşındaki Erkan Keleş'ti. Keleş 8 yaşındaki oğlu İlhan'dan sonra ve yaklaşık 20 gün önce bir kez daha baba olmuştu. İkinci oğluna Ömer adını koymuştu. Çifte bayram yaşadığı için sabırsızlıkla evine gitmek ve çocuklarına kavuşmak istiyordu. Keleş 10 yıldan beri BEDAŞ'ta taşeron elektrik işçisi olarak çalışıyordu. Taşeron şirketler değişse de Trabzonlu Keleş'in pozisyonu değişmiyordu. En son Sultan Gazi ve Arnavutköy çevresinin arıza ve bakım ihalesini alan Alkama adlı taşeron şirketin 270 işçisinden biri olmuştu. Geçen sürede ne işten çıkarılmış ne de hak ettiği halde kadrolu olabilmişti. Bu yüzden maaşı aynı işi yaptığı kadroların çok altındaydı. Aylık 844 TL. Vakit ilerlemekteyken saat 17.12'de Alo 186 hattına Haratçı'daki orta gerilim hattında arıza çıktığına dair ihbar ulaştı. BEDAŞ'ın elektrik teknisyeni Özkan Gündoğdu, Keleş'i hatta yönlendirdi. Keleş başında teknisyen ve ekip şefi olmaksızın araç sürücüsü Halit Pekçetin ile hatta gitti. Vardıktan sonra Gündoğdu'yu arayarak arızayı anlattı. Gündoğdu bizzat gelip inceleme yaptı ve Keleş'e hattın 100 metre ilerideki trafo merkezine bağlı olduğunu, trafoya giderek akımı keseceğini söyledi. Keleş'ten akımı kestiğini haber verince direğe çıkarak onarıma başlamasını istedi. Gündoğdu trafoya giderken Keleş ise teknisyenden gelecek telefonu beklemekteydi. Özkan Gündoğdu'nun 10 Eylül 2010'da Yavuz Selim Polis Merkezi amirliğinde alınan ifadesi. O direğe çıkma belgesi yoktu. Gündoğdu biliyordu ki düz işçi vasfındaki Keleş'in direğe çıkması mevzuatlara aykırıydı. Çünkü direğe çıkarılacak işçilerde elektrik kuvvetli akım tesislerinde çalışma belgesi, EKAT, olması zorunluydu. Belge alındıktan sonra işçi teknisyen sayılıyordu. Keleş'in EKAT belgesi yoktu. Direğe çıkamazdı. Ancak ekibe yardımcı olabilirdi. Çıksa bile yanında ve üzerinde 35 bin voltluk kalemi, izole eldiveni, iş güvenlik elbisesi, bareti, emniyet kemeri, izoleli çizmesi, topraklama kablosu ve ölçü aletleri bulunmalıydı. Keleş'te bunların biri bile yoktu. Yalnızca gerilim hattı onarımında kullanılmayan bir kontrol kalemi ve bakkaldan aldığı plastik eldivenler vardı. https://www.radikal.com/tr/turkiye/bedasin/taseron/istisi/olume/boyle/gitti/10-22055/ Yanlış hattı kesti. Bu esnada Gündoğdu trafoya gitmişti. 28.078 ve 29.320 numaralı iki ayrı hat vardı. Tereddüt etmeden ikinci şalteri indirdi. Gündoğdu işe çıkmadan önce arıza yapan noktaların nereden enerji aldığını gösteren şemaya baksa, bakmayı unuttuysa bile şefine sorsa, şalteri indirdikten sonra bizzat giderek hattı kontrol etse şu gerçeği öğrenecekti. Hatta elektrik vardı. Çünkü yanlış şalteri indirmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 18 Ocak 2016 tarihli bilirkişi raporu. Akımı kestiğini düşünen Gündoğdu, Keleş'i arayarak direğe çık dedi. Keleş aracın kasasındaki sepete atladı. Sürücü Pekçet'in içinde Keleş'in olduğu kepçeyi kaldırdı. Aşağıda hayvanlarını otlatan çoban Ramazan kahveci olan biteni seyretmekteydi. Kahveciye göre Keleş'in elini değdirmesiyle hat patladı. Keleş 35 bin voltluk akıma kapıldı ve sepetin korkuluklarına yığıldı. Kahveci koşarak aracın yanına vardığında sürücü Pekçetin'in korkudan kas katı bir halde koltuğunda oturduğunu gördü. Kahveciye dönerek ben aracı kullanmasını bilmiyorum dedi. Sepeti aşağıya indirmeyi beceremedi ta ki Gündoğdu 15 dakika sonra trafodan gelene kadar. Cebinden 2,5 lira çıktı. Sepete tırmanan Gündoğdu, keleşi kollarından yanmış ve baygın halde buldu. Kolu çekerek sepeti indiren Gündoğdu, keleşi bir araca bindirip hastaneye götürdü. Keleş yolda son nefesini verdi. Öldükten sonra üzerinden günlük giysileri, sigara ve çakmak, 3 anahtar ve 2,5 lira çıktı. Keleş'in katili özelleştirme. İşçi Hüseyin Dal, Alkama'ya 2 yıl önce girmişti. Girdikten sonra 18 gün EKAT eğitimi almıştı. BEDAŞ kursu bedava verdiği halde Alkama, Dal ve diğer çalışanları 3000 TL'ye borçlandırmıştı. Parayı ödeyene kadar işçilere belgelerini vermemişti. Dal'a göre şirket kişisel koruyucuları da vermiyordu. Bütün elektrikçiler, Keleş dahil, piyasadan 2 TL'ye temin ettikleri inşaat eldivenleri kullanıyordu. Hüseyin Dal'ın 8 Ekim 2010'da Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Keleş, vasıfsız işçi olduğu için 3 günlük eğitime tabi tutulmuştu. Dal'ın çıkabileceği direğe, buna rağmen Keleş'i çıkarmıştı. Dal'ın çıkabileceği direğe, buna rağmen Keleş'i çıkarmışlardı. Üstelik bir kez değil, defalarca. Keleş ilk defa direğe çıkan kişi değildir. Sürekli bu şekilde çalışan tecrübeli bir kişidir. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan çalışmaya devam edilmiştir. Direkte çalışan kişinin 35 bin volt eldiveni, çizmeleri, kontrol kalemi ve neon lambası olması gerekir. Kontrol kalemi olmasa bile ıstanka diye tabir edilen bir ucunda demir parçası, diğer ucu toprağa değecek şekilde, hatta elektrik olup olmadığını kontrol etmeye yarayan aletin olması gerekir. Bunlar Keleş'te yoktu. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2013'e 198 esas numaralı davanın 25 Haziran 2013 tarihli duruşma tutanağı. El birliğiyle öldürdüler. Cinayetin iki faili vardı. İlki BEDAŞ, diğeri de Alkama'ydı. BEDAŞ, Keleş'in kişisel koruyucularını verme görevinin Alkama'ya ait olduğunu savundu. Alkama'nın sahibi Süleyman Ay ise BEDAŞ'ı suçlayarak taşeronlar değişse bile işçilerin değişmediğini, sabit kaldıklarını, bir şirketten diğerine geçirildiklerini vurguladı. EKAT belgeli işçilerin BEDAŞ tarafından çıkarıldığını savunan Ay, eski işçilerle devam ettiklerini ileri sürdü. Süleyman Ay'ın 24 Ocak 2012'de Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesi. Bilirkişi raporunda Keleş'in el birliğiyle işlenen bir cinayetin kurbanı olduğu ifade edildi. Raporlara göre kişisel koruyucuları olmadığını bilmesine rağmen Keleş'i direğe çıkaran Gündoğdu birinci dereceden kusurluydu. BEDAŞ'ın işletme şefi Ali Sönmez, Keleş'i vasıfsız olduğu halde arızada çalıştırması ve koruyucularını temin etmemesi nedeniyle ikinci derece kusurlu sayıldı. Alkama'nın şantiye şefi Nusret Çoruh da üçüncü derecede kusurluydu. Keleş'e atfedilecek tek kusur, canı pahasına işine sadakat göstermesi olabilirdi. İşi sadakat ve disiplini nedeniyle talimata uyarak canı pahasına iş güvenliği olmadan amirinin sözüne güvenip direğe çıkan Keleş, direğe çıkmasa belki işinden olacaktı, ancak bu olay başına gelmeyecekti. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 4 Nisan 2011 tarihli bilirkişi raporu. BEDAŞ'ı çarpan rapor. Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerle fiiller arasındaki illiyet bağını araştırmak üzere aynı bilirkişi heyetinden Aybent Gökgöz'ü yeniden görevlendirdi. Gökgöz'ün hazırladığı ek raporda ise BEDAŞ'ın genel müdürü Abdullah Atalay ve yardımcıları ile tüm BEDAŞ yönetimi kusurlu bulundu. Rapora göre Atalay ve yardımcıları yetersiz tesisler, bakımsız iş güvenlik malzemeleri, eksik eğitim ve iş güvenliği, zayıf telsizler arızalıydı. Taşeronlar işçiyi borçlandırıp sindiriyordu. BEDAŞ açısından manzara çok hazindi. http://www.radikal.com.tr/turkiye/bedasi-carpan-rapor-10-75-550/ Savcı değişti, bilirkişi değişti, rapor değişti. İddianame hazırlanması beklenirken savcı Ahmet Yaşar Atalay görevden ayrıldı. Yeni savcı ihtiyaç yokken dosyayı ikinci kez bilirkişiye yolladı. Savcı ile birlikte bilirkişilerle birlikte asli kusurlular değişti. Bilirkişi Nihat Ayık ve Nuri Şener Tığlı'nın 10 Ekim 2012 tarihli raporunda bir numaralı kusurlu olarak keleş gösterildi. Keleş için eğitim almadığı halde arızaya müdahale için tereddütsüz direğe çıkmıştır. İş güvenliği kurallarına uyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen keleş asli kusurludur denildi. http://www.radikal.com.tr/ekonomi/olen-istici-sorumlu-11-09-329/. İddianamede Gündoğdu için TCK'nın 83. maddesi gereğince ihmali davranışla kasten adam öldürme suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Bedaş Gaziosmanpaşa İşletme Müdürü Gürkan Saraç, yardımcısı Hakan Gürkan, Arnavutköy İşletme Şefi Ali Sönmez, Alkama'dan Ay ve Mehmet Nusret Çoruh hakkında da taksirle adam öldürmeden 6 yıla kadar hapis istendi. Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010'a 25.357 soruşturma, 2013'e 301 esas, 2013'e 91 iddianame numaralı ve 8 Ocak 2013 tarihli iddianamesi. Savcılık 20 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu kişilerden biri de Bedaş Gazi Osmanpaşa İşletme Müdürü Mehmet Hürriye Sayın'dı. Mahkemenin atadığı bilirkişiler kusur dengesini yeniledi. Keleş bu kez tali kusurlu kabul edilirken hiç dava açılmayan Sayın ise asli kusurlu sayıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 18 Ocak 2016 tarihli bilirkişi raporu. İtiraf. Şefde lise mezunu, ekat belgesi yok. Yargılamalarda tanık olarak dinlenen Bedaş'ın genel müdür yardımcısı Engin Öner, Arnavutköy baş mühendisliğinin bir mühendisin yerine lise mezunu teknisyen Ali Sönmez'in yönettiğini itiraf etti. Önder, eleman eksikliği nedeniyle Sönmez yetkili olarak uzun süredir çalışmaktadır dedi. Adalet arayan işçi aileleri platformundan Keleş ailesinin de avukatı Berin Demir'in soruları üzerine kadro yetersizliği ve şirketin özelleştirme çalışmaları nedeniyle yeni mühendis alınmadığını vurgulayan Öner, ekat belgeli teknisyen alındığını anlattı. O an Sönmez'in avukatı söz aldı ve Sönmez'in ekat belgesinin olmadığını ve kazadan 20 ay sonra bu belgeyi aldığını açıklayarak bu atamanın nasıl yapıldığını bilemiyorum, dedi. 25 Haziran 2013 tarihi duruşma tutanağı. Erkan Keleş davası bu skandallar zinciri içinde devam ediyor. İnsanlığın buz kestiği gün. Aşkaleli 5 elektrik işçisi Karasu 2 HES barajı içinde bir saat boyunca yardım bekleyip çığlıklar attıktan sonra donarak ve boğularak öldü. Baraj kenarında birikenler 5 arkadaşlarının suya gömülmesini ağlayarak izledi. Karasu 1 ve Karasu 2 HES barajları Akven Holding'e bağlı İdeal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 14 Ekim 2009'da yapılmaya başlandı. O tarihte kamu kurumu olan Aras EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü'nde oluşturulan komisyon 2-3 Aralık 2010'da arazide keşfe gitti. Komisyon aylar sonra sular altında kalacak arazide kendi kurumuna ait 4 elektrik direğini gördüğü halde görev kapsamına girmediği gerekçesiyle baraj yapımına olumlu görüş verdi. Direklerden ikisi Çat'a, diğerleri Aşkale, İspir ve Pazar yoluna elektrik taşıyordu. Su içinde kalmaları, köylerin karanlıkta kalmaları demekti. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü buna rağmen 26 Nisan 2011'de geçici kabulü onayladı. Bu arada barajı yapacak olan İdeal Enerji, direklerin akıbetine ilişkin bir yıldır Aras EDAŞ'tan haber bekliyordu. Şirket 2 Temmuz 2010'da Aras EDAŞ'a yazdığı yazıda 4 direğin su alanı dışına çıkarılmasının gerekip gerekmediğini sormuş, yanıt alamamıştı. 4 direğin su alanı dışına çıkarılmasının gerekip gerekmediğini sormuş, yanıt alamamıştı. Aşkali Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 24 Temmuz 2012 tarihli bilirkişi raporu sayfa 7. İdeal Enerji muhatap bulamadığı için 2 Haziran 2011'de sorusunu yineledi. Direkler su altında. Aras Edaş 29 Eylül 2011'de verdiği yanıtta direklerin yapılacak yeni projeyle yerlerini değiştirilmesini ve il müdürlüğü ambarına teslim edilmesini istedi. AGY sayfa 8. İdeal Enerji projeyi Aras Edaş'a sundu. Projenin kabulü üzerine ihaleye çıkıldı. Bu arada Ekim ayına gelinmişti. İdeal Enerji 1 Kasım-15 Nisan arasında inşaat yapılmayacağına dair eski bir genelgeyi gerekçe göstererek direkleri Mayıs 2012'de kaldırmaya karar verdi. Oysa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 1982'de kabul ettiği genelge 2002'de kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu ile kaldırılmıştı. Direklerin kaldırılması için engel bulunmuyordu. AGY sayfa 19. Bu arada Haziran ayından itibaren baraja su verilmiş, direkler su altında kalmıştı. Beklenen kıyamet 11 Mart 2012'de koptu. Direklerden biri zeminin suyla temas ettiği için yan yattı. Direğin devrilmesinden ötürü çat karardı. Bu arıza Aras Edaş'ın Aşkali İşletme Baş Mühendisliği'nin alanına giriyordu. Bölgede vardiyalı olarak çalışan 28 işçi vardı. İkisi Aras Edaş'ın kadrolu çalışanı, 26'sı bölgedeki arıza bakım ve onarım işini alan Temel Elektrik adlı taşeron şirketin çalışanıydı. İşçiler amir olarak Aras Edaş'ın elektrik teknisyeni Mustafa Arifoğulları'nı görüyordu. 55 yaşındaki Arifoğulları işçiler içinde en deneyimli elektrikçiydi. Güvenli değil, gidemeyiz. İlk direğin devrildiği 31 Mart günü Arifoğulları'nın telefonu çaldı. Arifoğulları telefondaki yetkiliye, oraya giremem, güvenli değil, benimle çalışanlar da tecrübeli değil, siz merkezden profesyonel bir ekip gönderin dedi. AGY sayfa 6. 3 gün sonra 3 Nisan'da İspir ve Pazar yolu hattına elektrik taşıyan diğer direk yan yattı. Arifoğulları sabah evden çıkarken eşi Yosma'ya Erzurum'dan yetkili arıyor, bizden gölette çalışma yapmamızı istiyorlar dedi. Yosma bu iş tehlikeli, oraya girmeni istemiyorum diye karşılık verdi. Arifoğulları çizmelerini alıp evden ayrıldı. İddiaya göre Arifoğulları bağlı bulunduğu Aras Edaş İşletme Bakım Müdürü Tuncay Yeşilyurt tarafından hattı onarmakla görevlendirildi. Oysa arızaya müdahale etmek için karar verme yetkisi Arifoğulları'nın amiri olan Aşkali İşletme Şefi Yalçın Durda'ya aitti. Durda 2-5 Nisan tarihinde iş güvenliği eğitimi için Erzurum'a gittiği için yerine memurlardan Adnan Öztürk bakmaktaydı. Öztürk kendisini arayan Arifoğulları'na gitmeyin demedi. Her ihbarlı arızadan önce görevi gidilirken arıza ve görev emri kağıdı düzenlendiği halde bu kez sözlü emirle yetinildi. Arifoğulları taşeron işçilerin şefi Şahin Baykal'dan ekibini toplamasını istedi. Baykal'da koordinatör Nurullah Gümüş'ü aradı. Gümüş bizi aşar, sakın dokunmayın dedi. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Nisan 2012 tarihli raporu. Ardından Gümüş, Aras Edaş'tan kontrol mühendisi Muhammed Aras'ı aradı. Aras, arızadan bakım müdürümüz Tuncer Yeşilyurt'un haberi var demekle yetindi. Önce buz üstünde yürüyerek denediler. Artık Aşkale kaderine doğru yürüyordu. Arifoğulları saat 15'te bir grup işçiyle devrilen direğe en yakın noktadaki Sarıbaba köyüne gitti. Gölet buz tutmuştu. Arifoğulları ve arkadaşları buz üzerinden direğe yürümeye çalıştı. Başaramayınca döndüler. Akıllarına deniz botu kullanmak geldi. Botlar patlak çıktı. Son çare Aşkale Belediyesi'ne ait deniz bisikletiyle direğe varmaktı. Rıdvan takım ve bir grup işçi belediyeden bisikleti aldı. Sonra aracı göletin en az buz tutmuş mevkisi önünden suya sürdüler. İki kişilik bisikleti Arif oğulları, 23 yaşındaki Şahin Baykal, 34 yaşındaki Rıdvan Takım, 38 yaşındaki Feridun Öztürk, 20 yaşındaki Ahmet Sait Turan ve Salih Barın bindi. Saat 17'yi biraz geçmiş, mesaileri çoktan bitmişti. Bisiklet 5-10 metre açıldıktan sonra ağırlık nedeniyle toprağa takılınca Barın suya atladı. Bisikleti itekleyerek topraktan kurtardı. Elbiseleri ıslandığı için bisiklettekiler "sen gelme" dedi. Barın yüzerek karaya geldi. Bisiklet bir süre ilerledikten sonra buz kütlesinin içine düştü. 500 metre ötedeki direğe ulaşmak için ellerindeki baltalarla buzları kıra kıra yol aldılar. Bu işlem bir saatlerini aldı. Ne var ki hava kararmış, ayaz bastırmıştı. Karadaki işçilerden Yasin Tuna saat 18.13'te Baykal'ı aradı. Baykal, "telefonu kapat, bisiklet su alıyor, batıyoruz" dedi. AG'ye sayfa 15. Bir saat kurtarılmayı beklediler. Dakikalar sonra bisiklet devrildi. Arif oğulları ilk anda boğularak suya gömüldü. Dört işçi ise buz kütlelerinden ötürü durmuş, "bizi kurtarın" diye bağırıyordu. Aşkale jandarması vardığında göletin %80'inin buzla kaplı olduğunu gördü. Dört işçiden üçü barajın ortasında kıyıya 400 metre mesafedeydi. Ahmet Sait Turan ise bir süre yüzdüğü için 250 metre kadar kıyıya yaklaşmış fakat buzlardan ötürü durmak zorunda kalmıştı. Jandarma Turan'ı kurtarabilmek için baraja ip battıysa da başarılı olamadı. Jandarma tutanağına göre önce Turan ardından üç işçi suda kayboldu. Jandarma tutanağına göre önce Turan, ardından üç işçi suda kayboldu. Göletin yüzeyinin kıyı kesimlerinin buzlarla kaplı olduğu görüldü. Su üzerinde üç vatandaşın göletin orta kısmına yakın bölgede, bir vatandaşın ise bulunduğumuz bölgeye 70-80 metre mesafede buzlu alanda olduğu görüldü. Sakin olmaları, kurtarma ekiplerinin yolda olduğu konusunda ikaz yapıldı. Vatandaşların "bizi kurtarın" diye seslendikleri bulunduğumuz kıyı kesiminden duyuluyordu. Kıyı kesimine yakın olan tek işçinin sesi ve görüntüsü saat 19.10'da kayboldu. Diğer işçilerin ise havanın kararması nedeniyle önce görüntüleri ve son olarak da saat 19.20'de sesleri kesildi. Yaptığımız anonslara bu saatten sonra cevap alınamadı. Aşkeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan olay yeri tutanağı. Bir saatlik sürede kurtarma ekipleri baraja gelemedi. Kıyıda bekleyen baba Bilal Turan, oğlu Ahmet Sait'in çırpınarak suya gömülüşünü izledi. "Oğlum kurtarılmayı beklemiş, bağıra bağıra ölmesine izin verilmiştir. Oğlumun suya düştüğü andan itibaren yetkililer kazadan haberdar olmuşlardır. Fakat su yüzeyinde kalmayı başaran oğlum, can mücadelesi verirken oğlumun kurtarılması için yetkililerce hiçbir şey yapılmamıştır." Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 24 Temmuz 2012 tarihli bilirkişi raporu sayfa 5. Helikopter bulunamıyor, dalgıç aranıyor. Turan'ın bu serzenişi devletin beceriksizliği karşısında az bile sayılırdı. Çünkü kıyıdakiler arkadaşlarının suya düştüğünü görür görmez polis de saat 18.24'te Erzurum Valiliği Kriz Merkezi'ni aramıştı. Kriz Merkezi 18.25'te Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ne telefon açtı. Telefonları meşgul olduğu için kimseye ulaşılamadı. Saat 18.39'da hava ambulansı istendi. Hava karardığı için helikopter havalanamadı. Bu kez saat 18.50'de Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan helikopter istendi. Ancak jandarmanın elinde kurtarma amaçlı helikopter yoktu. Erzurum genelinde de böyle bir helikopter bulunmuyordu. Eldeki tek helikopter hasta taşıma amaçlıydı. Askeri helikopterler de taşıma için kullanılıyordu. Dalgıç ekibi ve botları ise sivil savunmanın elindeydi. Fakat sivil savunmada hazır kıta dalgıç ekibi yoktu. Tek dalgıç vardı. O da mevzuata göre yalnız dalamazdı. Saat 18.37'de ikinci dalgıcı bulup getirebilmek için Erzurum'a araç gönderildi. Şehir 12 kilometre uzakta olduğu için araç saat 18.51'de yoldan döndü. Dalgıçların baraja varışı saat 19.27'yi buldu. Geldiklerinde 3 işçi suya gömüleli 7 dakika olmuştu. Artık çok geçti. Malatya'da bulunabilen kurtarma helikopteri ise ancak saat 22.55'te Aşkale'ye vardı. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 2 Mayıs 2012 tarihli bilirkişi raporu. Sayfa 5-6. Can yelekleri bile yoktu. Yapılabilecek tek iş cesetleri bulmaktı. 4 Nisan'da Takım ve Arifoğulları, ertesi gün Baykal, Öztürk ve Turan çıkarıldı. Beşinin tutanaklarında şu cümle vardı: sudan çıkarıldığında üzerinde kıyafetlerinin olduğu, emniyet fediri olarak herhangi bir can yeleğinin olmadığı görülmüştür. Ölenler ve ölüme itenler eşit kusurluymuş. Olayın en dramatik yönlerinden biri arıza gidermeye giden işçilerin imkansıza gitmeleridir. Gölette devrilmiş direkte arıza gidermeye elverişli ne araçları ne ekipmanları bulunmaktadır. Tek araçları deniz bisikletidir, o da buzlara çarparak parçalanmıştır. Yan yatmış ve telleri suya gömmüş direkte yapılabilecek işlem yoktur. Söylenenlere göre direkteki telleri elleriyle boşa çıkartacak ve böylece yükselmesini sağlayacaklardır. İmkansızı başarsalar bile gergin tellerin yaylanması sonucu farklı bir ölümle yüz yüze gelmeleri kaçınılmaz olacaktı. Yapılacak olan şey direklerin enerjiden arındırılması, bölgenin başka hatlardan beslenmesi, uzun vadede ise direklerin güzergahının değiştirilmesidir. Yani hiçbir şekilde direklere müdahale edilmemesidir. Elektrik Mühendisleri Odası'nın 8 Mayıs 2012 tarihli inceleme ve değerlendirme raporu sayfa 2. Elektrik Mühendisleri Odası'nın oluşturduğu heyet hazırladığı raporda olay iş güvenliği ve kurtarma çalışmaları açısından olmaması gereken tüm olumsuzlukları bünyesinde taşıması nedeniyle literatüre girecek niteliktedir diyordu. Rapora göre bir an önce ticari işletmeye geçilmesi adına direkler kaldırılmamıştı. Proje onaylandığı ve 15-20 gün sürecek bir işlem olduğu halde ideal enerji kılını kıpırdatmamıştı. Aras EDAŞ'ta özensiz bir taşeronlaşma ve sadece para toplayan bir ilçe işletmesi olmak dışında enerji altyapısı üzerine uğraşısı bulunmayan bir kuruma dönüşmüştü. Arifoğulları ile işçilerin işe gitmesinin ardında bir yönlendirme olmalıydı. AGY sayfa 7. Aras EDAŞ'a 1250 TL para cezası. Ki Arifoğulları ve Baykal yüzme bilmiyordu. İşçilerin iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi aldıkları şüpheliydi. Bu yönde sertifikaları bulunsa bile eğitime katıldıklarına ilişkin kanıt yoktu. ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Nisan 2012 tarihli raporu. Bilir kişiler bu resmi görmezden gelerek kazada can veren 5 işçiyi, gölete 2 kişilik deniz bisikletini 5 kişi binerek iş güvenliği kurallarına aykırı davranmaları nedeniyle talih kusurlu saydı. Bilir kişilere göre içinde direkler varken baraja su verenler de, geçici kabulü imzalayanlar da, işçileri gölete gönderenler de ölenlerle eşit derecede kusurluydu. Aşkali Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 24 Temmuz 2012 tarihli bilirkişi raporu sayfa 24. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 26 Ağustos 2014 tarihli bilirkişi raporu sayfa 7. Kimse asli kusurlu değildi. 6 ölümcül noksan saptayan iş müfettişleri bile işçileri kendi can güvenliklerini temin edememekle suçladı. Müfettişler 6 noksana karşılık Aras EDAŞ'a 1250 TL ceza kesti. 5 cana karşılık 36.450 TL ceza. Bu soruşturmanın sonunda Aras EDAŞ İl Müdürü Ziya Özpeker, Bakım Müdürü Tuncer Yeşilyurt, İdari İşler Şefi Şahin Torun, Temel Elektriğin sahibi Fehmi Temel ve Koordinatör Nurullah Gümüş ile İdeal Enerji'nin Proje Müdürü Ahmet Durak Körükçü hakkında taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermekten Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklara tutuksuz yargılandıkları davada 4'er yıl hapis verildi. Ceza 3'er yıl 4'er aya indirildikten sonra 24 taksitle ödenmek kaydıyla 36.450 TL para cezasına çevrildi. Avukat Emine Arslan Avcı, can kurtarma skandalından ötürü Vali Sebahattin Öztürk, Vali Yardımcısı Ömer Hilmi Yamlı ve Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut'un da aralarında olduğu 10 kamu görevlisi hakkında şikayetçi oldu. Fakat İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Avukat Avcı daha sonra direkleri gördükleri halde rapora çekince koymayarak kaldırmalarını sağlayan desteği bölge müdürü Mustafa Bahadır ile 7 mühendisse soruşturma açılmasını sağladı. Ancak bu soruşturmada takipsizlik kararı verilerek DSİ'ciler aklandı. 10. ayrımın sonu sayfa 164.